Ayrım 10.
İkindi üzeri Düzgün Dağları'na doğru yola koyuldular. Düzgün Dağları'na yakın kayalar demir gibi ısınmıştı. Kaya çukurlarında göllenen suların ısısı şahaneydi. Her biri birer göleğe soyunarak girdi. Aralarında çok az bir mesafe ve birkaç küçük kaya vardı. Canım kurban olsun bu dağlara. Al bir o kadar da benden diye cevapladı Azeroğlu. Savaşmak ve iyi yaşamak için dağ hayatı şarttır. Yaşasın sıcak kaya suyu, keşi sütü ve kızarmış kurbağa. Düzgün Dağı'na tırmandıklarında karanlık ağlarını örüyordu. Batıda kocaman bir dolunay belirmişti. Zirvedeki ziyaret ağaçlarının ardından alımlı gülümseyişini sulara düşürüyordu. Zergovit tepesini kaplayan güvercin sürüsü ay ışığı altında yıkanıyordu. Köye dönen danaların böğürüşleri köpek seslerine karışıyordu. Son baskının başarısız oluşu Mürsel'i uslandıracağına iyice kızdırdı, dedi Azeroğlu. Adamı gayet ağır bir tarzda ihtar etmemiz gerekiyor. Harlanan ateş mağaranın duvarını yalıyordu. Ateşin üzerinde üç taşa oturtulmuş çay için ısıtılan bir küçük teneke dolusu su vardı. Ali Haydar botlarını çıkardı. Herifin evini bombalamamız gerekiyor dedi. Yine 4-5 kişi tutuklayıp Diyarbakır'a postalamış. O mıntıkada herkes korku içinde yaşıyor. Herif resmen kaşınıyor. Kaşımak zorunda kalacağız. Kaşımanın biçimi nasıl olacak? 100 beygir gücündeki bir bombayı gece evinin boş odalarından birine atacağız. O da hallaç pamuğuna dönecek. Yan odada hanımının kucağında uyuyan kahramanımız patlayışla birlikte altına kaçıracak. Azeroğlu güldü. Bu arada hiçbir suçu olmayan zavallı kadının da altına kaçırma ihtimali vardır. Ne yapalım, eşeği süren onun zart surtuna da katlanır. Derin karanlık uçurumlarda cırtlak cırtlak yankılandı Poyraz kuşunun ötüşü. Tomurcukla karnını doyuran ve keyifle gevşe duran dağ keçileri kulak verdiler bu ötüşe. Bu kuşun ötüşü hep bizim çay içişimize denk geliyor. Azeroğlu ateşi odunla besledi. Son 3 gün içerisinde ordu marşını yazdım dedi. Şair olmak ne güzel şey. Tüm şairler kaplan kadar kabadayı, güvercin kadar özgürdür. Oku dinleyelim. Azeroğlu cebinden bir kağıt çıkardı. Sırtını yığılmış kuru dallara dayadı. Yavaş yavaş okumaya başladı. Alev aydınlığı büyümüştü. Çay, sigara dumanı ve çökelek kokusu mağarayı karakterize ediyordu. Mağaranın bir köşesinde kitaplar ve kitapların üzerinde el yapısı 5-6 bomba duruyordu. Battaniyelerin yanında küçük bir torbanın içinde barbunya, un, soğan ve bulgur vardı. Bombadan başka kendilerini savunabilecek hiçbir silahları yoktu. Azeroğlu marşı bir kere daha okudu. İyi bir marş dedi Ali Haydar. Bakalım İbo beğenecek mi? İbo gelinceye kadar besteleyeceğim. Belki o zaman hep beraber söyleriz. O gelinceye kadar güftesini biraz daha güçlendirmeye çalışacağım. Bir marşta öncü için yaz. Ama öncü marşı mükemmel olmalıdır. Aceleye getirilmeden sabır sabır inşa edilmelidir. Evet, ben de aynı görüşteyim. Yeteneğimi sonuna kadar zorlayacağım. O gece battaniyelerini alarak mağaranın dışında 2 büyük ağacın altında uyudular. Uçuruma inen sabah ayazı, çiçekleri ve suları ürpertti. Ayaz gece serinliğinin derin uykusunu parçaladı. Ali Haydar uyandı. Battaniyesini dürdü. Azeroğlu'na, ben Paş köyüne gidiyorum. 2 gün sonra Çaya mağarasında buluşuruz diyerek yola koyuldu. Ali Haydar Paşlı Halil'le köyün önünden geçen Paş suyunun kıyısında buluştu. Halil'in suratının ortasında kartlaşmış havucu andıran kocaman bir burnu vardı. Burnunun kökünde saflığı ve sükuneti okuyan, fareninki kadar minnacık bir çift parlak göz ilk bakışta dikkati çekiyordu. Saçları Ali Haydar'ınki gibi kıvırcıktı. Anasının biricik erkek kuzusuydu. Anası sık sık onun için, Halil benim ciğerimin köşesi, gönlümün neşesidir cümlesini kullanırdı. Halil'in sık sık ama kısacık gülümseyişlerinden şöyle bir felsefe taşıyordu. Oh ne güzel, ben de yaşıyorum. Beni iyi dinle Halil. Bu gece Muhundu'ya gidip başçavuşun evinin keşfini yapacağız. Yarın gece de bombalayacağız. Şu pınardan gidip su içeceğiz cümlesini duymuş gibi tamam dedi Halil. Paş suyunun duru dalgalarına bakarak gülümsedi. Suyun aynasında gözlerini ve burnunu seyretti. Yanımıza sizin evden biraz yiyecek alalım. Yolumuzun üzerindeki mağaradan da bombalarımızı alırız. O gece evin keşfini yaptılar. Evin arka odasında kimse uyumuyordu. Ali Haydar pencereden içeri bakmış, burası misafir odasıdır, yan odada uyuyorlar yargısına varmıştı. Ertesi gün başçavuş çevre köylerde tahkikata çıktı. Köylülerin ağzını yokladı. Başçavuşa yaranmak isteyen bazı geveze köylüler, talebelerin arada sırada bu bölgeye geldiklerini, Memon'un evinin bulunduğu derede barındıklarını ağızlarından kaçırdılar. Hatta Şaklaban köylülerden birisi Memon'un onlara sıcak çorba sunduğunu, közde mantar kavurduğunu gülerek anlattı. Başçavuşun hanımı bir bidon sıcak suyla ağır ağır yıkandı. Göbeğini ovuştururken teknenin içinde biriken suya hafif yollu bıraktı. Suyun fokurdaması hoşuna gidiyordu. Az sonra türkü söylemeye başladı. Mendilimin içine gül koymuşsun içine, kurban olayım oğlan, ateş koydun içime. Suyun içinden çıktı. Çırılçıplak beden aynasının önüne geçti. Göğüsleri ayran tulumu gibi göbeğine doğru sarkmıştı. Arkasını döndü, boynunu kırarak kalçalarına baktı. Kalçalar bir yıl içinde köylülerin getirdiği tavuklar, yumurtalar, tatlılar sayesinde sorumsuzca büyümüştü. Hafif bir kıpırtıda yağlar domur domur titriyordu. Ah oğlan, oğlan, oğlan, yaktın sen beni oğlan, gül göndersen ne çare, gayrı bana oldu olan. Kaşıntıyı durdurmak için gövdesine limon suyu sürdü. Zeytinyağının göğüs ağrılarına birebir olduğu inancıyla memelerini halis ayvalık zeytinyağıyla yağladı. Geceliğini giyerek yatak odasına geçti, sere serpe uzanıverdi. Kocasının gecikmesine canı sıkıldı, gıcırtıları dinledi. Rüzgarın pencerede çaldığı ıslığın eşliğinde derin bir uykuya daldı. Yan odada iki şiddetli patlama oldu. Ev sarsıldı. Duvarlar boydan boya çatladı. Başçavuşun karısı çıldırmışçasına karyoladan aşağı attı kendisini. Mürsel, Mürsel diye bağırıp ağlamaya başladı. Allah belanı versin Mürsel. Geberirsin inşallah. Hep senin yüzünden başımıza gelen bu felaketler. Az sonra silahlı jandarmalar geldi. Onbaşı kapıyı çaldı. Kadın korkudan açamadı. Titriyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Yenge aç benim ben, karakoldan geliyorum. Sesimden tanımadın mı? Ben onbaşı Zühtü. Sen misin Zühtü? Dur geliyorum, Allah gönderdi seni. En önde afilli, kurtarıcı pozlarda Zühtü girdi. Ardından bir düzine silahlı jandarma sökün etti. Zühtü aptal aptal kadının sararmış benzine, perişan haline baktı. Patlamayı duydun mu yenge diye sordu. Duymaz olur muyum dedi kadın ağlayarak. Kulağımın dibinde patladı. Jandarmalar ip incecik tül altındaki çıplak kadını seyrediyorlardı. Tülün altındaki kadın jandarmalara sıcacık fırın pidesi gibi gülümsüyordu. Ağlayan sadece kadının başıydı. Aval aval bakmayın lan, odaları arayın diye çıkıştı Zühtü. Misafir odasına giren jandarmalardan birisi, abo odanın haline bakın, Varto depremine uğramış sanki. Zühtü el feneriyle ve jandarmalarla birlikte odaya girdi. Her şey tuz buz olmuştu. Pencereler kırılmış, duvarlar boydan boya çatlamış, şarapnel parçalarıyla delik deşik olmuştu. Oda toz, dinamit ve dehşet kokuyordu. Zühtü şaşkınlıkla kadına baktı. Yenge sen bu odada mı uyuyordun dedi. Jandarmalardan birisi dayanamadı. Oğlum sen de aptal aptal soruyorsun. Yok yenge patlamayı duydun mu? Yok yenge bu odada mı oturuyordun? Bu odada olsaydı ölürdü diye çıkıştı. Kes lan şoma hızlı diye kızdı Zühtü. Başçavuş Mürsel bir saat sonra geldi evine. Gördüğü manzara karşısında beyninden vurulmuşa döndü. Evin çevresine serpiştirilen el ilanlarını toplattırdı. Bir mektup kağıdı boyunda olan ilanların sağ üst köşesinde bir kitap, kitaptan çıkan bir çekiçle bir dirgem vardı. Kitabın tam ortasında kırmızı bir yıldız yer alıyordu. Büyük boyda yeşil, kırmızı ve siyah mürekkeple basılan cümleleri okudu Mürsel. Yaşasın devrim, yaşasın işçi köylü ittifakı, kahrolsun faşizm. İmza. Deniz Gezmiş'in örgütü bu diye mırıldandı. Elleri titriyordu. İlanın sol üst köşesinde kol kola girmiş işçi ve köylülere baktı. İşte bunları hep Rusya'dan aldıkları paralarla basıyorlar dedi. Sonra zarfı açtı. Ali Haydar'ın yazdığı mektubu okumaya başladı sessizce. Başçavuş Mürsel. Kırdığın tüm yumurtaların hesabını tutuyoruz. Masum gelinin ırzına zorla geçtiğini unutmadık. Kahvede sen gelince ayağa kalkmadığı için dövdüğün öğretmenin acısını unutmadık. Bayramda şikayete gelen köylülere attığın dayakları unutmadık. Tutuklayıp Diyarbakır'a gönderdiğin adamların çektiklerini unutmadık. Şimdilik bu eylemle seni ihtar ediyoruz. Kendini düzeltmez de halka karşı suç işlemeye devam edersen, halk mahkemesinin hakkında vereceği ibret cezasından kurtulamazsın. İmza. Mürsel'in dudakları titredi. Durmaksızın ağlayan karısına baktı. Zırlama yeter be diye bağırdı. Onbaşı Zühtü başyavuşun burnunun dibine sokulmuştu. Bombayı pencereden atmışlar komutanım. Mürsel Zühtü'nün yanağına güçlü bir Osmanlı tokadı yapıştırdı. Pencereden atmayıp da nereden atacak ulan hayvan oğlu hayvan? Siz uyuyun bakalım. Eloğlu dağlarda ordu kurmuş, siz hala birbirinizin kıçına parmak atmakla meşgulsünüz. Zühtü esas duruşa geçmişti. Jandarmalar komutanlarını korku içinde ve hazır olda dinliyorlardı. Burnunuzun dibinde ev bombalanıyor, haberiniz olmuyor be. Karakol baskından sonra size devriye çıkarın dedim. Kaç gece çıkardınız? Nöbeti bile doğru dürüst tuttuğunuzdan kuşkuluyum. Geçin ulan şu tarafa, dizilin bakalım eşoğlu eşekler. Jandarmalar süklüm püklüm yan yana dizildiler. Tüfeklerin ve kütüklerin ağırlığı altında küçülmüş gibiydiler. Kadının yatak odasından hıçkırıkları geliyordu. Bazılarının dizleri titriyordu. Mürsel önce her birinin suratına ikişer tokat attı. Zehir zıkkım olsun ulan bu devletin ekmeği size. İşiniz gücünüz gizliden kağıt oynamak, köyün karılarına sulanmaktır ibneler. Güçlü tekmeler indirdi jandarmalara. Bir tanesi sendeleyerek kıçüstü düştü. Bir diğerinin burnu kanadı. Jandarmalar kapıdan tek tek usuldan ve efendice kaçmaya başladılar. Tekmeyle tokatı en çok en son çıkanlar yedi. En yağlı kötekler de Zühtü'nün payına düşmüştü. Mürsel durumu merakla izleyen köylüleri kovdu, kapıyı kapattı. Jandarmalar karakola giderken durum değerlendirmesi yapıyorlardı. Zühtü'nün aptallığının kurbanı olduk. Başbakan olacak adamı getirmiş, onbaşı yapmışlar. Pöçüğüm sızlıyor lan, İbne pöçüğüme kötü vurdu. Pöçüğünün altına da ben vuracağım. Ben sana çoktan vurdum zaten. Kısa bir sessizlik oldu, karakola yaklaşmışlardı. Lan gerçekten bunlar ordu mu kurmuş dağlarda? Kurmuşlarsa paparayı yedik, gelir yine basarlar. Birincisinde fazla dokunmadılar, korkutup gittiler. İkincisinde vallahi domaltırlar. Zühtü ilk kez konuştu. Artık her gece devriye çıkaracağız, kaytarmak yok. Devriyeleri keklik gibi avlarlar vallahi. Bunlar deniz gezenin adamlarıdır. Yakaladıkları yerde affetmezler, geçirirler adama vallahi. Adamlar kızgındır, liderlerini astılar. Oğlum siz kendi halinize yanın, ben tezkeremi alıp 10 gün sonra gidiyorum, bombalarla siz uğraşın. Ben Mürsel'in bombasına bomba derim, memeleri gördünüz mü, südyene bile gerek görmemişti. Onun ateşine südyen mi dayanır? Yazık o kadındaki Mürsel mandasına mal olmuş. Karıya hiç arkadan baktınız mı? Abo, o ne cenneti alaydı öyle, 50 yaş ihtiyarlattı, viran etti beni. Gece yarısı serinliğine hafiften yağmur çiselemeye başladı. Batıdan gök gürledi. Şobek köyünden köpek avlayışları yükseldi. Başçavuş Mürsel bombalanan odanın penceresinden dışarı, uzak, yağmurlu, karanlık tepelere baktı. Karısının yan odadan horultusu geliyordu. Pencerenin önünden iki kişi geçti. Başçavuş önce irkildi. Bu iki kişinin devriye olduğunu anladı. Evin bombalandıktan sonra akılları başlarına geldi eşeoğlu eşeklerin diye mırıldandı. Geceyi devri yerlerinden birisinin türküsü yırtıverdi. Türkiye köyün başlarında oturan genç bir zar havlayışlarıyla eşlik etti. Sağ gözünün altı şişmişti, ön dişlerinden birisi kırılmış, çenesi ve boynu kana bulanmıştı. Kan, tükrük ve su karışımı çopur bir betonun üzerinde oturuyordu. Sırtını duvara dayamış, çıplak kanlı ayaklarını seyrediyordu. Biraz sonra kapı açıldı. İçeri Üsteğmen Fehmi Altınbilek, komiser ve bir grup polis girdi. İyi düşündün mü Memo diye sordu Altınbilek. O heriflerin kaldıkları yerleri bu sefer söylemezsen bil ki cenazen çıkar bu karakoldan. Kumandan vallahi ne onlardan ne de onların barınaklarından haberim yok. Rahmetli babam derdi ki, bırak rahmetli babanı da mezarında rahat uyusun. Yalanına alet etme onu. Sen sıcak çorbaları, közleme yaptığın mantarları kime ikram ediyordun? Uyuduğumuzu mu sanıyorsun? Olur insan halidir. Kapıyı çalan Tanrı misafirinin önüne bir tas sıcak çorba konur. Ha, işte öyle yola gel diyerek keyiflendi Altın Bilek. Yani ben söz misal söyledim, yanlış anlama. Ulan başlarım senin söz misaline hayvan herif diye bağırdı komiser. Oyalama bizi burada. Evine kaç adam geldi, kaç kere geldi? Ne zaman geldi, ne konuştu? Bunları söyle. Şerefim namusum üzerine yemin ederim ki benim evime o adamlar gelmedi. Eğer gelselerdi içeri alırdım. Karınlarını doyururdum ama gelmediler. Rahmetli babam gibi ben de yalandan haz etmem. Erkek adam yalan söylemez. Yalanı orospular, kalleşler, karılar söyler. Altın Bilek'le komiser, herif galiba doğru söylüyor dercesine birbirlerine baktılar. Polisler Memo'nun samimiyetine inanmış gibiydiler. O bölgede köpeği geceleri en çok avlayan ev senin evinmiş. Demek ki sana gelip giden çoktur dedi Altın Bilek. Doğrudur, benim köpeğim o bölgenin değil, Tunceli'nin en çok avlayan köpeğidir. Çok terbiyesiz, geveze bir köpektir. Bir yandan havlar, bir yandan da cart cart bırakır. Üstelik evim de yol kenarındadır. Biraz sonra senin karın yalanlarının hepsini açığa çıkaracak. Gidin yan odadan getirin karıyı buraya dedi Altın Bilek. Az sonra iki polisin eşliğinde yalın ayak ürkek ürkek içeri girdi Beser. Memo'nun beton üzerindeki perişan halini görünce ağlamaya başladı. Fıy Memo Memo seni mahvetmişler Memo. Bırak ağlamayı diye bağırdı Altın Bilek. Bize anlattıklarını burada anlatacaksın. Yoksa Memo'nun ölüsü çıkar buradan. Size kaç kişi geliyordu, ne zaman geliyordu? Gece gelmişlerdi, iki kişiydiler. Gözyaşları göğsüne dökülüyordu. Geldiklerinde Memo'yla ne konuşuyorlardı? Memo onlara rahmetli babasının başından geçenleri anlatırdı. 38 isyanını mı anlatıyordu diye sordu Altın Bilek. Babası rahmetli Huson'un Seyit Ağa'nın karısıyla aşna fişna ettiğini anlatırdı. Peki gelenler ne anlatıyorlardı diye sordu komiser. Vallahi hiç aklımda kalmamış. Onlar bir şey söylemez, hep Memo'yu dinlerlerdi. Karakola basacaklarını, başçavuşun evine bomba atacaklarını konuşmadılar mı? Memo'ya görev vermediler mi? Beser elinin tersiyle gözyaşlarını sildi. Memo'ya sezdirmeden baktı. Bunları hiç konuşmadılar. Peki bu iki kişinin adları neydi? Adlarını hiç söylemediler. Altın Bilek botuyla Memo'yu dürterek yalanların açığa çıktı Memo diye bağırdı. Bu kadına acıdım dedi Memo. Hiç bu kadar acımamıştım. Korkusundan kıyamet kadar yalan uydurmuş. Korkudan yalan uydurana acırım. Madem söz misal, bize ki adam gelmiş, gelenlerin fikrini zikrini niye bilmiyor bu kadın? Söz misal onların adını bile bilmiyor. Yalanı sen söylüyorsun. Bu kadın doğru söylüyor diye bağırdı komiser. Memo avucunun içiyle ıslak betona şap diye vurdu. Bu mübarek devlet binasında ben yalan söylemem. 3 gündür beni dövüyorsunuz ama yalan uydurmadım. Bu mübarek devlet evinde 3 yıl beni dövseniz, derimi soysanız yine yalan uydurmam. Yalanı pezevenkler, dürzüler uydurur. Ayıptır, günahtır. Bu yaşıma kadar yalan söylemedim. Bu yaşımdan sonra bana zorla yalan söyletmeyin. Konuşacaksın ulan, seni bağırta bağırta konuşturacağım ben. Bir yığın adamı konuşturdum, senin gibi bir çakalı mı konuşturamayacağım? Beser'in ağlayışı hıçkırığa dönüştü. Polislerin Memo'nun el ve ayak parmaklarına elektrik kabloları bağladıklarını görünce bağırmaya başladı. Vii Memo vii vii, ben yalan söyledim vii, vallahi yalan söyledim kumandan. Hepinize yalan söyledim, korkumdan yalan söyledim. Bize hiç kimse gelmedi. Elinizi ayağınızı öpeyim, ne olur öldürmeyin onu, kıymayın Memo'ma, benim yalanlarımın kurbanı oldu o. Çıkarın şu kadını dışarı diye bağırdı Altın Bilek. Elektrik şoklarının kesik kesik saldırışları karşısında Memo boğalar gibi böğürüyordu ama konuşmadan da edemiyordu. Bu mübarek binada ölüm var ama yalan söylemek yok. Allah, o, uy, yalan yok. Bu mübarek binada ölüm var, kesin yalan söylemek yok. Bir yalan söyleyeceğime 1000 kere ölürüm daha iyi. Altın Bilek başta olmak üzere tüm polisler şaşkınlık içindeydiler. Komiser bakışlarını Memo'nun patlayan kanlı tavanlarına, elektrik kablolarına ve inandırıcı kararlılığına yöneltip duruyordu. Altın Bilek kim bilir belki de herif samimidir, boşuna uğraşıyoruz diye düşünüyordu. Polislerde acıma duygusu uyanmıştı. Memo'nun donu yırtılmıştı. Maslahatı ve kıllı kalçası dışarı uğramış gibiydi. Ağzında köpük vardı. Gözleri çıldırmış, bir hayli irileşmişti. Betondaki sudan çürük kan ve tükürük kokusu yükseliyordu. Köşede duran falaka sopalarının üzerindeki kan lekeleri kurumuştu. ''Kabloları çözün'' dedi Altın Bilek. Memo'nun başucuna dikildi. ''Beni iyi dinle Memo. Bugün seni serbest bırakacağız. Ama bu seni affettiğimiz anlamına gelmez. Sakın paçayı kurtardım diye düşünme. Soluğumuz ensende olacak her zaman.'' Eğer bize yardımcı olursan, o adamlar geldiğinde bize haber verirsen, seni parayla mükafatlandırırız. İş buluruz üstelik sana. Bu haliyle yürüyüp evine gidemez bu adam. Altın Bilek komisere baktı. Karısı gidip bir katır bulsun, yükleyip götürsün kocasını. Akşama doğru karanlık çökerken götürsün. Şehrin içine uğramasın. Sabah güneşi ormana çöken sisi usul usul dağıttı. Ormanın koynuna yuvalanan kuşlar şakımaya başladılar. Aşağıdaki çılgın uçurumun derinliğinden saçlarını kayalara çırpan suların çağıltısı geliyordu. Peş peşe yürüyen üç dağ keçisi indi dereye. Erkenden uyanan kadınlar deriden yapılmış yayıklarıyla deşt köyünü uyandırmaya çalışıyorlardı. Ormanın iç kısımlarında Abdullah, İbo, Ali Haydar ve Azeroğlu yan yana uyuyorlardı. İbo gece yarısı gelmişti Kürecik'ten. Ali Haydar'ın ayağında bot, diğerlerinkinde lastik ayakkabılar vardı. 2 metre ötelerinde sönmüş bir ateş, bir torba kitap, kuru dal yağını, un ve barbunya vardı. İbo önce kuş seslerini dinledi, gökyüzünü izledi. Minnacık bir sincabın daldan dala sekişlerine dikkat etti. Acayip acıkmıştı. Abdullah yarı açık ağzı ve kocaman bıyıklarıyla horluyordu. İbo battaniyeyi üzerinden sıyırıp oturdu, apış arasını kaşıdı. Bitten kuşkulandı. Açıp donuna üstün körü baktı, ayağa kalktı. Ötede kalın bir ağacın köküne işedi. Toprak köpüklendi. Arkadaşlar kalkın, gökyüzünden ışık yağıyor, orman ayaklandı. Azeroğlu sağdan sola döndü. Hafiften geviş getirdi, sabahın buzlu serinliğini uykusuna yedirirken, ''Biz halkız, uyanışımız kolay olmaz.'' dedi. ''Beni açlık uyandırdı, kalkın açlığımızı yenelim.'' Kalktılar, battaniyeleri topladılar. Abdullah büyük bir salın üzerinde ateş yaktı. Ali Haydar onun yarısını hamur haline getirdi. Korlanan ateşi salın üzerinden kenara çektiler. Islanmış salın üzerine yaydılar hamuru. Kenardaki odun korlarını ve kızgın külü de hamurun üzerine yığdılar. Sonra kuru dal parçaları attılar korların üzerine. Dumansız aleve dönüştü çıtır çıtır kuru dallar. ''Çökeleğimiz kalmamış, ben gidip çökelek getireyim köyden.'' dedi Ali Haydar. ''Biraz da şeker getir. Ben gelinceye kadar çayı demleyin.'' Bidondaki suyla el yüz yıkadılar. Kocaman ekmeği ateşin altından çıkardılar. Küllerini bezle sildiler, üflediler. Sofra bezi olarak kullandıkları battaniyenin üzerinde 4 parçaya böldüler. Biraz sonra Ali Haydar kırmızı tilkiyle birlikte geldi. Çökelekle şekeri sofraya koydu.